Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 13. Ayrım. Ben ayrıldıktan sonra bak Yaşar demiş. Bu müzikte yeni bir şey var, göreceksin bu genç çok meşhur olacak. Yaşar Kemal birkaç gün sonra bunu bana anlattığında ve Tilda'nın her dediği çıkar, Yılmaz Güney için de aynı şeyleri söylemişti dediğinde ona inanmadım. Tilda yanılıyordu. Ben kendimi biliyordum. Ünlü olmama imkan yoktu ki. Bir artist hikayesi. İlk ilişkiyi kim kurdu, nasıl oldu hatırlayamıyorum. Ama o dönemin gözde plak firmalarından Sayan Plak'la bir anlaşma yaptım. Sayan Plak'ta Dağlar Dağlar, Sev Kardeşim gibi çok satan 45'lik plakları yayınlayan bir firmaydı. Bana 2 yıllık bir anlaşma önerdiler. İyi bir avans verdiler. Ankara'ya sevinçle döndüm. Ülker'e gösterdim. Gözümüze bir kelime ilişince birbirimize tuhaf tuhaf baktık. Çünkü mukavelede Sayan Plak firma, ben de artist olarak anılıyorduk. Bu öylesine garip ve komik bir durumdu ki ikimizi de kahkahalarla güldürdü. Utancımdan mukaveleyi arkadaşlarıma gösteremiyordum. Parçaları hazırlamaya başladım. Pir Sultan söylemek istiyordum. Bir de Narman Kazası adlı güzel türküyü okuyacaktım. Kendi bestelerim vardı ama ortaya çıkarmaya cesaret edemiyordum. O dönemde Oğuz Onaran'ın piyanoda çaldığı bir bestem ortaya çıkmak için 15 yıl bekleyecekti. Sonradan Ülkü Tamer'in yazdığı sözlerle Güneş Topla Benim İçin adını alan melodiydi bu. Brecht'in şiirlerini bestelemiştim. Bir yandan da ağıtlar çalıyordum. 12 Mart yönetimine karşı sessiz bir direniş başlamıştı. Kulaktan kulağa fısıldanan şiirler ve türküler bu muhalefetin özünü oluşturuyordu. Bunlardan birkaç tanesini öğrenmiştim. Bunlardan biri Şarkışla'da bir kadının yaktığı söylenen "Şarkışla'ya düşürmesin Allah sevdiği kulunu" adlı ağıttı. Deniz Gezmişler üzerine söylenmişti. Sonradan bu parçanın müzisyen Selim Atakan'ın halasına ait olduğunu öğrenecektim. İstanbul'daki bir kayıt stüdyosunda plak için seçilecek parçaları çalarken çok güvendiğim bir ezgiyi önermiştim. Stüdyoda plak dünyasından anladığı ve halkın nabzını tuttuğu iddia edilen bir yapımcı vardı. Parçayı dinledi ve "iyi ama tutmaz" dedi. "Bizim halk bu parçayı sevmez." Sözünü ettiği parça Leylim Ley adını taşıyordu. Sabahattin Ali'nin bir şiiri üzerine yapmıştım. Yıllar sonra çeşitli solistler tarafından okunacak ve 5 milyonun üzerinde satış yapacaktı. Böylece 1972 yılının Aralık ayını bulduk. Ortam iyice sertleşmişti. Askeri junta olmadık insanları tutukluyor, üniversite hocalarını, politikacıları içeri atıp duruyordu. İlk gerçek junta deneyimimiz olduğu için işlerin orada duracağını sanıyorduk. Ama yanılmışız. Zaten İsrail Başkonsolosu'nun öldürülmesiyle iyice kötüleşmişti durum. Ama birkaç gün sonra inanılmayacak ölçüde sert bir dönem başlayacaktı. Uzun zamandır aklıma Avrupa'ya gitmeyi koymuştum. Askeri dönemin nasıl sonuçlanacağını, kaç yıl süreceğini bilemiyordum. Ama pasaport almak çok zordu. Her zaman olduğu gibi babam imdadıma yetişti ve beni bir arkadaşına yolladı. Ankara'da Gökdelen'de yazıhanesi olan Fakih Özfakih'ti bu kişi. Sonradan öğrendiğime göre Fakih Bey, Faruk Gürler ve arkadaşlarıyla yakın temas içinde olmuş ve başarısızlıkla sonuçlanan 9 Mart hareketinin mimarları arasında yer almıştı. Emniyette tanıdıkları vardı. 1. Şube Müdürüne telefon etti ve ben başvurumu yaptım. Bir hafta sonra gidip alacaktım pasaportumu. O gün evde temizlik vardı. Haftada bir gelen kadın yardımcı evi silip süpürüyordu. Emniyet müdürlüğüne gittim. Dosyaları karıştıran memur pasaportun henüz gelmemiş olduğunu söyledi. Bir iki telefon etti ve birinci şubeyle konuştu. Yüzüme tuhaf tuhaf bakmakta olduğunu fark ettim. Daha sonra iki polis gelerek beni 7. katta bir bekleme odasına koydular. Orada beklememi söylediler. İş iyice garipleşmişti. Oradan çıkamayacağımı hissediyordum. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra başka polisler geldi ve "Hadi gidiyoruz" deyip ellerime kelepçe taktılar. Nereye gittiğimizi sorduğumda "Eve" dediler. Hep birlikte bir polis otosuna bindik. Garip rastlantıyı yolda anlattılar. Sıkı yönetimden benimle ilgili bir gözaltına alınma emri gelmiş. O sabah beni almaya geleceklermiş. Tam o sırada ben pasaportu sormuşum. "İyi adam lafın üstüne gelir" deyip gülüyorlar. Adresi sormamaları dikkatimi çekmişti. Eve geldiğimizde dağılıp her yeri didik didik aramaya başladılar. Kitap arıyorlardı. Ülker şaşkınlıkla evi darmadağın eden polisleri izliyordu. Birden öfkelendi ve polislere bağırmaya başladı. "Görmüyor musunuz? Evde temizlik yapılıyor. Her tarafı dağıtmaya, çamurlu pabuçlarla içeri girmeye utanmıyor musunuz?" Gariptir, bu sözler polisler üzerinde etkisini gösterdi ve ömür boyu yenge kavramı geliştirmiş olan polisler bir yengenin uyarıları karşısında mahcup bir tavırla özür dilediler. George Orwell'in Katalonya'ya Saygı adlı kitabında böyle bir sahne vardır. İspanya İç Savaşı sırasında Orwell ve eşi ucuz bir otelde kalmaktadır. Yataklarının altında cumhuriyetçilere götürecekleri silahlar vardır. Bir gece kapı çalınır ve içeriye Franco kuvvetleri girer. Her yeri ararlar ama yatağın içinde doğrulmuş gecelikli hanımefendiyi rahatsız etmemek için yatağa bakmazlar. Orwell çifti hayatını böyle kurtarır. Orwell sonradan, "Eğer Almanya'da olsaydın Nazi subayları evli kadın falan dinlemez, o silahları bulur ve bizi kurşuna dizerdi" diyecektir. İşte sistem ve ideoloji aynı olsa bile ülke kültürünün farkını vurgulayan bir örnek daha. Gazi Osman Paşa'daki villa birçok girinti çıkıntı içeriyordu. Mesela merdivenin üzerinde bir kapaktan tavan arasında bir bölmeye geçilmekteydi. Polisler bütün bu ayrıntıları bildikleri dikkatimi çekmişti. Avuçların içi gibi tanıyorlardı evi. Öğle vakti Ülker'le vedalaştık. "Ne olduğunu bilmiyorum. Umarım uzun sürmez. Aileni öp" diyebildim. Çünkü polislerin önünde daha fazla konuşmak istemiyordum. Aylin iyi ki anaokulundaydı, bütün bunları görmemişti. Emniyete giderken polislere evi nasıl o kadar iyi bildiklerini sordum. "Sizden önce burada Ankara Emniyet Müdürü oturuyordu" dediklerinde yüzüme kan hücum ettiğini hissettim. Demek ki gözden uzak olmak için onca çabalayarak bulduğum ev polisin en iyi bildiği evdi. Kendi kendime bravo diyordum. Amma da becerikli herifsin ha, bravo. Bilmediğim başka bir şey de tam yandaki villanın MİT'e ait olduğuydu. Polisler doğruca dış kapıdaki Yıldırım Bölge denilen sıkı yönetim hapishanesine götürdüler beni. Neyle suçlandığımı bilmiyordum. Nizamiye'de kayıt yapıldı. Bazı eşyalarım alındı ve beni büyük bir koğuşa götürdüler. Kapı açıldı. Dışarıda parlak bir kış güneşi olduğu için önce içeriği göremedim. Sonra yavaş yavaş gözüm alıştı ve hangara benzeyen loş koğuşta yemek yiyen 60-70 kişi gördüm. Birkaçı kalkıp bana doğru yürüdüler ve ben büyük bir şaşkınlıkla koğuştaki herkesi tanıdığımı fark ettim. Birkaç yıl önce Trabzon'da otururken tanıdığım ya da kıyı boyunca yaptığım gezilerde görüştüğüm kim varsa oradaydı. Aklımı oynatıyorum sandım. Gerçek durmadan kayıyordu. Bu Noel filmlerindeki gibi olmayacak bir rüyaya dalmıştım. Alüminyum tabaklardan mercimek kaşıklayan insanların hepsini tanıyordum. Bir bakıyordum Hopa'da görüştüğüm bir otelci bana gülümsüyor. Bir bakıyordum Maçka kasabasında uğradığım bir yaşlı bakkal selam veriyor. Ali Faik Cihan gibi yakın dostlarım da oradaydı. Koğuşun demirli pencereleri yüksekti. İki sıralı ranzalar tavana kadar uzanmaktaydı. Şaşkınlığımı anlayan arkadaşlar sarılıp öperek "Hoş geldin" dediler. Beni yatıştırmaya çalıştılar. Sofraya oturtup önüme alüminyum bir tabak sürdüler, bir de kaşık tutuşturdular elime. Ankara'nın Yıldırım Bölge Sıkı Yönetim Hapishanesi'nde onca Karadenizli'nin ne işi vardı? Çoğu politikayla bile ilgili değildi o kişilerin. Koğuşta yangın. Ordunun yönetime iyice ağırlık koyduğu ve denetimsiz, çığırından çıkmış iktidar duygusuyla herkesin ezmeye çalıştığı bir dönem başlamıştı. 12 Mart'ta muhtıra veren askerler önce çekingen ve dikkatli bir üslup kullanmış, sonra karşı çıkan hiç kimse olmamasından cesaret alarak çılgınlık sınırına varan cezalandırmalara başlamışlardı. Bir sonraki darbede Kenan Evren ve arkadaşları da 5. Senfoni eşliğindeki basın toplantılarında emaneti hemen devredeceklerine yeminler eden ve olabildiğince kibar görünmeye çalışan bir tutum içindelerdi. Her geleni eteklemeye yatkın mizacımız sonunda bu adamları da atını konsül yapan birer Roma imparatoruna benzetti. Yıldırım bölge koğuşunda neyle suçlandığımızı bile bilmeden yatarken aramıza ilginç konuklar katıldı. Bunlardan biri Bülent Nuri Esen'di. Bahçeli Evler'de oğulları Ömer ve Selim'le arkadaşlık ettiğim Bülent Hoca, Menderes'in avukatlığını yapmış bir hukuk otoritesiydi ve rejimin böylesine güçlü bir temsilcisini içeri atmak yeni bir 12 Mart çılgınlığı olsa gerekti. Bülent Hoca'nın koğuşa girişini çok iyi hatırlıyorum. Sırtında kaşmir paltosu, özenle bağlanmış kaşkolu, sıkı taranmış saçları ve Türkiye'de hep büyük adam sembolü olmuş gür kaşlarıyla gözaltına alınmış bir sanıktan çok hapishaneyi teftiş eden azametli bir adliye vekiline benziyordu. Orhan Kemal'in müfettişi gibi yürüdükçe gırç gırç sesi çıkaran ayakkabılar giymişti. Demir kapılar açılıp da iki er ve bir assubay tarafından içeri sokulunca şöyle bir etrafı süzdü, yere baktı ve gök gürültüsü gibi gürledi. Başçavuş, bu koğuşun hali ne böyle, pislik götürüyor her yeri. Başçavuş ve erler bu amir sesi karşısında irkildiler. Elleri ister istemez iki yanlarına gitti, hazır ola geçtiler. Bir yandan olayı seyrediyor, bir yandan da Pavlov'un kulaklarını çınlatıyordum. Ne bu pislik diyorum diye bir kez daha gürledi hoca. Çabuk şu yerleri temizleyin. Nedir bu sigara izmaritleri? Askerler elleriyle bizi işaret ederek işte bunlar atıyor komutanım gibi sözler mırıldandılar. Sonra da inanılması zor ama hemen koşup bir kova su ve paspas getirdiler. Koğuşun girişindeki beton alanını temizlemeye başladılar. Bu kez hoca bizlere döndü. Arkadaşlar dedi. Yerlere sigara izmaritleri atmaya, hep birlikte yaşamak zorunda olduğumuz mekanı böyle kirletmeye utanmıyor musunuz? Arkalardan cılız bir ses, aman hocam diye sızlandı. Kül tablası yok ki, nereye söndürelim? Mazeret kabul etmiyorum diye bağırdı hoca. İnsan bir çare bulur. Mesela içtiğiniz sigaraların alüminyumlu kağıtları yok mu? Onlardan pekala kül tablası yapabilirsiniz. Hadi bakalım çıkarın kağıtları. Hocanın emri üzerine bütün koğuş hareketlendi. Herkes sigaraların alüminyumlu kağıtlarını çıkarıyor ve onları birkaç kat halinde bükerek sigara tablası yapmaya çalışıyordu. Erler de bir yandan harıl harıl temizlikle uğraşmaktaydı. Birkaç kişi yaptığı sigara tablasını aferin bekleyen birer çocuk edasıyla götürüp hocaya gösterdi. Aferin, işte böyle olun dedi onlara. Tam burada belleğim bana bir oyun ediyor ve hocanın bizimle kaç gün kaldığını ve koğuşta neler yaptığını hatırlamıyorum. Çok kısa bir süre kalmış olmalı. Besteci Muammer Sun da bizim koğuştaydı. Onunla soba başında bol bol edebiyat ve müzik konuştuğumuzu hatırlıyorum. Günler geçmek bilmiyordu ama yapacak bir şey yoktu. Daha neyle suçlandığımızı bile bilmiyorduk. Sorgulama yapmıyorlardı. Koğuşta yemek olarak bol bol mercimek ve Ali Faik Cihan'ın leblebi dediği nohut yiyor, elimize geçen her gazeteyi ilanlarına kadar okuyor ve sohbet ediyorduk. Karadenizliler her akşam Gülelim programı yapıyordu. Dikdörtgen koğuşun dar ucunda üst üste konmuş ranzalardan oluşan sahneye birileri çıkıyor ve fıkra anlatıyordu. Bu fıkralarda genellikle bir Kürt ve bir Laz karşı karşıya geliyor, sonunda elbette hep Kürtler kaybediyordu. İşin garip yanı her gece aynı fıkraların anlatılmasıydı. Buna rağmen ranzaların kenarına tünemiş olan heyecanlı yüzler, fıkranın sonunu nefeslerini tutarak heyecanla bekliyor ve "Da o demiş ki" diye başlayan finalde kahkahaları patlatıyor, yere düşecek gibi sarsıla sarsıla gülüyorlardı. Ertesi gece aynı fıkralar bir kez daha anlatılıyordu ve herkes yine kızarmış heyecanlı yüzlerle ve sonunda gülmekten bayılacak hale geleceğini bilerek dinliyordu bunları. Yaşlı bakkal yatağından kalkamıyordu, ağırlaşmıştı. Maçka'daki dükkanından alınıp getirilmesi ve sebebini bile bilmeden bir askeri koğuşa kapatılması sonunda yaşamına mal oldu. Zavallı adam tahliye edildikten kısa bir süre sonra öldü. Bir gece öğretmen İsmail tarafından uyandırıldım. Hafifçe sarsıyor ve "Heyecanlanma, sakın korkma" diye fısıldıyordu. Aslında bana iyilik olsun diye yaptığı bu uyarı daha da korkutucuydu. İdama götürülen birini yatıştırır gibi konuşmasının sebebi hemen anlaşıldı. Koğuşta yangın çıkmıştı. Bir anda panik ve gürültü büyüdü. Kapılara koştuk, nöbetçileri uyarmaya çalıştık. Bir soba bacası alev almıştı. Koğuşa yayılan alevler ve duman yüzünden birçoğumuz ölebilirdik. Ama nöbetçiler kapıyı açmaya cesaret edemiyorlardı. Öyle ya, açacakları şey sıkı yönetim cezaevinin kapısıydı. Gecenin ikisi olduğu için yetkili bir kişi de bulunmuyordu garnizonda. Göz göre göre boğulup gideceğimizi düşünmeye başlamıştık ki, Nizamiye binbaşıyla telefon irtibatı kurup izni aldı ve kapıları açtılar. Dışarı fırladık. Gece karanlığında lapa lapa yağan kar altında beklemeye başladık. Yan tarafımız uçsuz bucaksız tarlaydı. O karanlık tarlalara dalan bir kişinin bir daha bulunmasına imkan yoktu. İtfaiye gelip yangın söndürülene kadar epey bir süre geçmişti. Daha sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Tevfik Türün geldi. Pabuçlarını bağlamamış olduğu dikkatimi çekti. Öylesine aceleyle fırlamış olmalıydı. Yangın söndürülüp her şey durulduktan sonra bile beklemeye devam ediyorduk. Çünkü bizi hatırlayan ve bir şey söyleyen yoktu. Neden sonra generalin gözü bize ilişti ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. "Hemen içeri koyun bunları. Başlarında bir nöbetçi bile yok. Sayım yapın, sayım yapın." Ortalık karıştı, heyecanlanan askerler üzerimize saldırıp tartaklamaya başladılar. Bir yandan da koğuşa doğru itiyorlardı. Hiçbir şey yapmadan yangının suçlusu durumuna düşmüştük. Koğuşta yapılan sayım sonucunda hiç kimsenin kaçmadığı anlaşıldı ve ortalık yatıştı biraz. Öylece bir ay yattık içeride. Sonra beni sorguya götürdüler. 1971'in Aralık ayında kontrgerillanın devrede olduğunu sanmıyorum. Çünkü sorgulara karışmıyorlardı. 5 ay sonra tekrar içeri alındığımda ise her şey onların elindeydi artık. Ziraat Fakültesindeki Sıkı Yönetim Savcılığına götürüldüm. Sonradan konferans vereceğim ve sevgi gösterileriyle karşılaşacağım fakültede Başsavcı İlhan Şenel tarafından sorgulanıyordum. Uygar bir adama benzeyen bu askeri savcının önünde koskoca bir klasör duruyordu. O klasördeki kağıtları karıştırıyor ve bana sorular soruyordu. 4 Mayıs'ta kişiler size geldi mi ya da Haziran ayında siz de onlara gittiniz mi gibi sorulardı hepsi. Sözünü ettiği kişiler olan Ali Faik Cihan ve diğerlerinin aile dostlarımız olduğunu, zaten sık sık görüştüğümüzü ama günlerini hatırlayamadığını söyledim. Yarım saat süren sorgu bitti. "Kusura bakmazsanız bir şey sorabilir miyim?" dedim. Biraz hayret etti ama "Buyurun" dedi. Evim basıldı, kitaplarım didiklendi ve neyle suçlandığım bile belirtilmeden bir aydır sıkı yönetim koğuşunda yatıyorum dedim. Ne ailemi görebiliyorum, ne haber alabiliyorum onlardan. Bu kadar hakaret ve eziyet sonunda suçumun ne olduğunu öğrenebileceğim umuduyla sizin karşınıza çıkıyorum. Siz bana yıllar öncesinde kalmış bazı aile ziyaretlerini soruyorsunuz. Yemek davetleri, piknikler ve çaylı pastalı ziyaretler. Ben buna bir anlam vermekte güçlük çekiyorum. Başsavcı sıkıntıyla kıpırdandı koltuğunda. Ne diyeceğini bilemez gibiydi. Bir sessizlik oldu. Ben bu durumdan cesaret alarak biraz daha konuştum. Böyle raporlara geçince her şey suçmuş gibi duruyor dedim. Özür dilerim ama ben sizin dün akşam dostlarınızla yaptığınız bir görüşme bile mühürlü kağıda geçince gizli bir buluşma havası taşıyabilir. Bunun üzerine İlhan Bey hiç beklemediğim bir şey yaptı ve elini klasöre hızla vurarak "Allah belasını versin bu adamların" dedi. "Olur olmaz dosyaları önümüze getiriyorlar. Hepsi yalan dolan bunların." Başsavcı açıkça MIT'i suçluyordu. 13. ayrımın sonu sayfa 123, devamı 14. ayrımda.